أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu herkesin en yakını Allah'tır. Bunu her insan gayet iyi bilir. Kendisine ateist diyenler de, dinsiz diyenler de çok iyi bilirler ki Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük şüpheleri yoktur. Bir de Allah-u Teala dinini fıtrat olarak tanımladığı için Rum Suresinin 30. ayetinde, yani hem kişinin vücudunda geçerli kanun ve kurallar, hem tabiatta geçerli kanun ve kurallar olarak tanımladığı için kendini de tabiatı da yaratan ve bütün bunlardaki kanun ve kuralları koyan Allah'ın her şeye hakim olduğunu, kendisi dahil her şeyin sahibi olduğunu, her şey, her türlü yönetimin onun elinde olduğunu da herkes gayet iyi bilir. Ama tek problem ona teslim olamamaktır. Allah bize çok yakındır, doğru. Elbette derler. Mesela çok tanınmış bir kişi, kafir olarak tanınmış bir kişi bir gün bana dedi ki, benim kalbimi Allah biliyor. Ben ona inanan bir adamım. Zaten biz burada sık sık anlatıyoruz. Yani Kur'an ayetlerinden hareketle anlatıyoruz. Kafir demek örten demektir. Neyi örtecek? Olmayan şey örtülemez ki. Önce Allah'ın varlığına, birliğine, her şeyine inanacak. Ama teslim olamadığı için bazı şeyleri örtüp kendisini haklı göstermeye çalışacak. Bunu yapan kişi de yanlış yolda olduğunu bildiği için de sürekli yalan söylemek zorunda kalır. Kendisini haklı çıkarmak için. Böyle bir kişinin Allah'ın varlığına ve birliğine inanmıyor olması, Allah'ın kanunlarına uymak zorunda olduğunu bilmiyor olması mümkün değildir. İşte şimdi bu açıdan yine sık sık verdiğimiz örneklerden birisi iblis örneği. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Bakara Suresi 31 ve devamı ayetlerde ona göklerin ve yerin bütün bilgilerini öğrettiğini bildiriyor. Sonra o bilgileri meleklerin bilmediği ama Adem Aleyhisselam'ın bildiği ortaya çıkınca melekler müthiş bir şekilde kıskanıyorlar. Allah meleklere Adem'e secde etmelerini, saygı göstermelerini emredince hepsi kendine hakim oluyor, o kıskançlıklarına hakim oluyor. Secde ediyorlar ama içlerinden sadece iblis kendine hakim olamıyor. Hakim olamıyor ama Allah'ın varlığı, birliği, gücü ve kudret konusunda en küçük şüphesi yok. Mesela Araf suresinin 12. ayetinde Allah ona soruyor. Sana emrettiğim halde secde etmeni engelleyen ne oldu? Neden secde etmedin buna? Ben emrettim. Orada cevap olarak diyor ki, ben daha hayırlıyım diyor. Daha hayırlıyım. Bak, Allah'ın varlığı, birliği konusunda, gücü, kudreti konusunda şey yok. Ama yani bana daha az değer veriyorsun ondan. O benden daha değerli gibi gözüküyor. Halbuki ben daha önemliyim, daha hayırlıyım diyerek kendisini öne alıyor. Ne yapmış oluyor iblis burada? Allah'a teslim olamıyor. Onun bütün problemi o. Yani ya Rabbi sen ne diyorsan o. Ama diğer melekler teslim oldular. Mesela Allah-u Teala ben muhalif yapıda bir varlık yaratacağım deyince meleklerin tamamı ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Sonra kendilerine hakim oldular ki onların içerisinde iblis de vardı. Dediler ki ya Rabbi sen ne yaparsan mükemmel yaparsın. Bundan dolayı o yaratacağını değerli kabul ederiz. Ama Allah-u Teala dedi ki, tamam sizin söylediğiniz yeryüzüne kan dökecek, İşte fesat çıkaracak özelliği yok değil, var. İşte insanoğlu bugün fesat çıkarıyor, kan döküyor ve hep görüyoruz, herkes biliyor, görüyor. Ama sizin bilmediğiniz bir taraf var diyor ve göklerin ve yerin bütün bilgilerini öğretiyor Adem Aleyhisselam'a. Bu defa yine kıskanıyorlar. Hadi bakalım şu bilgileri bize söyleyin diyor Allahü Teala. Onlar diyorlar ki ya Rabbi senin öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. Hadi Adem anlat bakalım bunlara deyince. Orada Allahü Teala diyor ki orada ben sizin içinizde gizlediğini de biliyorum. Aşağı vurduğunuzu da. İçinizde gizlediklerine Adem'i kıskanmalar. Aşağı vurdukları işte senin öğrettiğinden başka bilgimiz yok. Ama Adem'e diyor hadi bir anlatın bak, anlat bakalım bunlara bu bilgiler anlatınca Adem Aleyhisselam iyice kabarıyor şeyler. Ve oradan sonra tabi tekrar söylüyor. Ben size söylemedim mi? Ben göklerin yerin bilinmezlerini bilirim. Sizin aşağı vurduğunuzda gizlediğinizi de bilirim dedikten sonra hadi bakalım diyor. Melekleri imtihana sokuyor. Adem'e secde edin diyor. Ona yani onun karşısında saygıyla eğilin. Alnınızı yere koyun değil. İşte orada hepsi kendine hakim olabiliyor. Teslimiyet gösteriyor ama iblis teslimiyet gösteremiyor. Fakat iblis Allah'ın varlığını ve birliğini hiçbir zaman inkar etmiyor. Gayet iyi biliyor ama kıskandığı için kendine hakim olamıyor. Çok fazla kıskanıyor şeyi. Mesela Allah diyor ki Allahü Teala onu görevden kovuyor, meleklik görevinden. Senin burada büyüklenmeye hakkın yok. Kime karşı büyükleniyor? Allah'a karşı. Yani ben de bir şeyler yaparım. Bugün dikkat edin bu özellikler. İnsanların çoğunda vardır. Allah öyle diyor ama benim özel şartlarımı bilmiyorsunuz kardeşim. İşte şimdi faiz haram deniyor ama ekonominin değişmez kuralıdır. İşte şu şöyledir ama bu böyledir ama diyerek kendi kafalarına göre hükümler koyanlar aynen iblis gibidir. Allah'ın kendisine çok yakın olduğunu bilir fakat ona teslim olamaz. Niye çok yakın olduğunu bilir? Bilir ki Allah benim kalbimde olanı bilir. Bilir ki Allah her şeyi bilir. Her zaman var, her yerde var. Bunun en küçük şüphesi yoktur. En ateisti de böyledir. Şimdi mesela İblis bakıyorsunuz ki şeyde Haşr suresinde Allahü Teala onun bir tavrını anlatıyor bize. Haşr suresi 16 mıydı?
Evet.
Tamam, yanlış hatırlamamışım. Tamam, doğru. Yani insanı kafir yapmak için elinden geleni yapıyor. Duygularını, şusunu, busunu. Zaten görevden kovulunca onun yoldan çıkmasına sebep olan Adem'i de kendisi yoldan çıkaracağına dair yemin ediyor Allah'a. Ve doğru yolun üstünde oturacağım, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim. Göreceksin bunların hiçbirisi sana karşı görevlerini yapmayacak diyor. Zaten bir başka ayette de çok azı kısmında sana tam teslim olanlar hariç. İşte burada da bakın iblisin tavrına bakın. Haşr suresi 16. ayette, 59. sure 16. ayette. İnsanlara kafir olması için gereken bütün çabaları gösterdikten sonra Adem o şahıs kafir olunca kafir ne demek? Allah'ın herhangi bir emrini görmezden gelmektir. Bakın iblis ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat diyor. Ahiret günü inanıyor mu? Ahiret günü inanmayan kıyamete kadar yaşat demez. Yani bunların yeniden dirileceği güne kadar yaşat demez. Ondan sonra şimdi Allah'tan bunu istiyor. Allah'a inancında bir şüphe var mı? Melekler zaten kendisi de meleklerdendi biraz sonra şey yapıyor. O konuda da şüphesi yok. Kitaplara sıra gelince henüz bir kitap inmemiş. Yani bizim gelenekse şeyde, gerçi onlar Allah'ın emir ve yasakları konusunda en küçük şüpheler de yok. Bakıyorsunuz İblis Allah'ın varlığına, birliğine inanıyor. Ahiret gününe inanıyor. Ne yaptı? Sadece bir konuda şey yapamadı, kendisine hakim olamadı, Allah'a karşı çıktı ve kafir oldu. O nasıl kafir oldu? Allah dedi ki, neden secde etmedin? Ben daha hayırlıyım. Ne demek ben daha hayırlıyım? Onun ben daha hayırlıyım demesiyle bugün mesela işte faizsiz ekonomi olmaz diyenlerin sözü arasında bir fark var mı? Var mı bir fark? Aynı şey. Ya tamam öyle ama günümüzün şartları böyle. Siz benim içinde bulunduğum şartlardan haberdar değilsiniz. Tamam işte, işte tamam diyelim işte bugün namaz vakitleri konusunda Diyanet'in tavrı hiç farklı değil. Hadi bakalım siz sabah namazını millete kıldırıyorsunuz. Bir de Fecr-i Kazip var. Ne zaman o? Söyle, gösterin bakalım. Hadi ezan okunurken çıkın bakayım ki bir yerde bir ışık göre, aydınlık görebiliyor musunuz? Tamam ama biz kurumuz. Tamam işte. İblisin yaptığından hiçbir farkı yok. Yani Allah'ın varlığına, birliğine inanmak başka bir şey. Allah'a teslim olmak başka bir şey. Lafta iblis de inanıyor. Bak orada iblis diyor ki hadi kafir ol. Nedir? Tamam kafir. Yani işte bir tek konuda Allah'ın emrini ikinci sıraya attığı zaman kafir oluyor. Ne diyor iblis? Bak benim seninle bilgim yok. İnni beri'un mink. Beni katma bu işin içine. İnni akhafullaha rabbel alemin. Ben tüm varlıkların sahibi olan Allah'tan korkarım. Allah'tan korkarım demek adamı kurtarıyor muymuş? Yani problemi yaptıktan sonra ha ben adam şey yapıyor, günahını işliyor tamam. Bunu yaptım ama yani bir daha yapmayabilirim falan. Değil kardeşim. Ya Rabbi tevbe ettim. Bir daha yapmamaya kesin kararlıyım diyeceksin. Dönüş yapacaksın. Böyle şey yok. Ya işte bizim durumumuz şu bu falan. Hayır öyle bir şey yok. Ondan sonra İblis de bak şeyde de öyle şey yapıyor. Bedir Savaşı'nda da Mekke'li müşrikleri şey yapmıştı. Burada teşvik etmiş bir şeyler yapmış böyle. Onlar da yoldan çıkarmaya çalışmıştı. Fakat iki grup birbirini görünce bir de baktı ki karşı tarafta melekler Müslümanlara yardım ediyor. Çünkü o görüyor. Oradaki Mekkeliler görmüyor. Enfal suresinin 46. ayetinde de ne yapıyor? Ben Allah'tan korkarım diyor. Ve geri çekiliyor. Dolayısıyla biz bunlara çok dikkat edelim. Yani ben Allah'tan korkarım demek bir şey ifade etmiyor. İşte Allahü Teala Hicr suresinde de kafirlerin genel tavrını bize anlatıyor. Yani Hicr Kur'an-ı Kerim'in 15. suresi. Diyor ki Allah burada kafirler zaman zaman şunu çok isterler. Keşke Allah'a teslim olsak. Bak Allah'a inanmadıklarını kabul etmiyorlar. İnandıklarını düşünüyorlar. Ama mesela şöyle söyleyelim. Birisi sana dese ki Fatih Hoca ben sana çok inanır güvenirim. Ama bir konuda hayır. Sen onu sana güvenen bir kişi sayabilir misin? Yani kim sayar bunu? Ne oluyor? İşte teslim olamıyorlar. Tamam ama şunlar hariç böyle şey dediğin zaman teslim olamıyorsun. Ama bakın bunların hepsi de aslında Allah'ın kendilerine her şeyden daha yakın olduğunu bilirler. Kendini yaratan Allah olduğunu, tayyid kainat yaratan Allah olduğunu, kuralları koyan olduğunu ama benim hayatıma karışmasın. Allah her şeyi versin. Ben şöyle ateistler öyle tarif ediyorum. Ateistler Allah bana her şeyi versin ama emir vermez. Ya da sadece şu emri vermez. Öyle değil mi? İşte bakın biz Allah'a teslimiyet problemi yaşıyoruz. İşte burada da Allah-u Teala ne diyor? Kafirler zaman zaman şunu çok isterler. Ah keşke ben de teslim olabilsem. Keşke ben de mümin olsam demiyor. Ama ya kardeşim güvenmediğin, tam güvenmediğin bir kişi az önce sana sordum. Sana şu konu hariç onun dışında sana güvenirim. Diyen kişiye sen güven bana güvenir der misin? İman da güvenmek demektir. Mesela bugün iman kökünden Türkçe'de emniyet kelimesi kullanılır. O emniyete ne derler bugün şeyde? Güvenlik kuvvetleri derler. Yani güvenme meselesi çok önemli. Sen Allah'a güvenmiyorsan ben çok güvenirim. Nasıl güveniyorsun? Güvenmen için tam teslim olman gerekir ona. Tamam ama yapamıyoruz. Yapamıyoruz diye bir şey yok. Yapacaksın. Teslimiyet gerekecek. Dolayısıyla bugün yani birçok kimse ben Müslümanım der, beş vakit namaz kılar ama kendi kafasına göre Allah'a akıl öğretir, yol gösterir. İşte şu şöyle olmalı ama bunda yani siz bilmiyorsunuz benim şartlarımı. Her şeyin bir zamanı var. Hele durun bakalım. Onun da bir zamanı gelir. Ne demek yani her şeyin zamanı var? Hadi bakalım. Bir saat nefes alma bakalım. Her şeyin bir zamanı varsa bir saat değil. Bir dakika bile almasan yaşayamazsın yani. Ne oluyor? Allah'a sen laf mı öğretiyorsun? Teslim oldun mu bitti. Allah diyorsa bitti. Tamam bu kadar. Bunu şey yapmamız lazım. Dolayısıyla Allah bize çok yakındır demek bir şey ifade etmiyor. Ben dindarım demek de bir şey ifade etmiyor. Yani şunu da asla unutmayalım. Yeryüzünde kendini dindar saymayan kimse yoktur. Dinsiz, ben dinsizim diyenler karşı tarafın inancını kabul etmedikleri için. Yoksa kendine göre bir din anlayışı vardır. Kendine göre bir tespit ettiği din anlayışı vardır. Yani burada sıklıkla anlatmıştım ama çok fazla tecrübelerimiz var bu konuda. Yani kendi ateist sayanlarla ilgili bir televizyon programında işte reklam arasında programı yöneten kişi ya hocam işte ben dinsiz birisiyim ama ben bu programları yönetmeyi yok pardon ben Allah'a inanmayan birisiyim ama dedi. Bu tür programları yönetmeyi çok seviyorum. Dedim bak ben de senin Allah'a inanmadığına inanmıyorum. Sen kesinlikle Allah'a inanıyorsun dedim böyle. Evet dedi. Evet dedi. Bundan kısa bir süre önce yine bir televizyonda işte tanınmış bir ateistle yine reklam arasında konuşurken sen şey yani birisi dedi ki bana dedim işte bu arkadaş bu şahıs ateist dedi inanmaz yoksa sen inanmaması mümkün değil dedim ona. Onun kendisinin yüzüne demedim. Ona, o söz söyleyene dedim. Bunun inanmaması mümkün değil. Ya tamam ama Allah'ın çok güçlü olması lazım. Her şeyi bilmesi lazım. Aklı almaz. E tabii ki. Tabii ki sen hiçbir şeye benzetemezsin ki Allah'a deyince sustu yani. Ondan sonra o tekrar ikinci bir reklam arasında demişti ki ben ona şöyle dedim. Birincisinde ben Allah'a inanıyorum dedi. İkincisinde dedim sen kesinlikle dindar bir insansın değil mi dedim. Tabii dedi. Ama ben bu şey her o şeyi din anlayışını kabul etmiyorum. Yani Allah'a inanıyorum ama peygambere inanmam derler. Niye? Çünkü Kur'an'a uymak istemiyorlar. Benim hayatıma karışmasın. Ben kendi kafama göre şey yapacağım. Ama işte bunu unutmayalım. Bu her insan yanlış yaptığı yanlışın farkındadır. Olmaması mümkün değil. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin değişmez özelliği yalancılık olarak bize bildirilmiştir. Evet o konuda siz mi hangisi şey yapacaksınız?
Evet. Herkesin en yakını Allah'tır konu başlığımız bizim. Gerçekten de Allah-u Teala bu konuda bu gerçeği sürekli bize hatırlatıyor. Mesela işte Kaf suresinin 16. ayetinde Rabbimiz ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verit diyor. Yani biz ona sinir uçlarından daha yakınız. Bunu niçin Rabbimiz söylüyor? Çünkü insanlık tarihi boyunca sürekli yapmış oldukları hata Allah ile kendi aralarına bir takım varlıklar koymak. Ve Allah ile insan arasındaki bu ilişkiyi zedelemek. Tabii insan bunu niçin yapar? Bunu Allah'ı doğru bir şekilde, Allah'ın bize gösterdiği, öğrettiği şekilde kavrayamaması sebebiyle yapar. Yani Allah ile insan arasındaki ilişkiyi kendisi ile diğer insanlar arasındaki ilişkiye benzettiği için yapar. İşte hep verilen örnektir biliyoruz bu tarikat, cemaat çevrelerinde. Siz istediğiniz her an devletin en üst kademesine ulaşabiliyor musunuz? Ulaşamazsınız. Onun öncesinde işte onun yardımcılarına, sekreterlerine, şunlara, bunlara ulaşırsınız. Zaten onun da bütün 80 milyonu, 100 milyonu aynı anda dinlemesi, onların her birinin sorularına cevap vermesi mümkün değildir gibi insanın diğer insanlarla ilişkisi üzerinden Allah ile ilişkilerini düzenlemeye ve insanlara böyle anlatmaya çalışırlar. Bu da esasında insanın Allah'ı tasavvurundaki hatanın bir sonucu. Yine mesela Bakara suresinin 186. ayetinde Allah-u Teala ben size çok yakınım diyor. Ve izâ seyleke ibadî annî fe innî karîb. Yani kullarım beni sana sorarlarsa de ki ben çok yakınım. Ücibü davetet dâi izâ deâni. Yani ne zaman bana herhangi bir duaları olur, talepleri olursa ben buna karşılık veririm diyerek Allah ile kendi aralarına hiç kimsenin sokulmaması gerektiğini söylüyor. Zaten Şura suresinin 51. ayetinde de Rabbimiz çocuk olsun, yetişkin olsun, kadın olsun, erkek olsun, mümin olsun, kafir olsun bütün insanlarla iletişim halinde olduğunu söylüyor. Yani Allah bütün insanlarla konuşuyor. Zaten hepimiz, bütün insanlar bunu tecrübe eder. Bazen içimize bir ilham ile Rabbimiz yaptığımız kötü şeyi bize hatırlatır veya iyi şeyi hatırlatır. Bazen rüyalar ile bize bir takım istikametler çizer, müjdeler verir, uyarılarda bulunur. Bazen de yine Kur'an-ı Kerim'de pek çok örneği olduğu gibi ki ve her insanın da hayatında tecrübeler olduğu gibi insan suretine soktuğu melekler aracılığıyla Rabbimiz insanla iletişimini sürekli devam ettirir. Yani insanı hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Başkalarının o arayı doldurmasına izin vermez. Ancak insanlar tabii bu konuda Allah'ın söylediğini ne söylediğine değil de kendi kurgularına göre hareket ettikleri için yapılanmaları kurarlar, yaparlar. Zaten bugünkü bütün o cemaatlerde, tarikatlardaki yapılanmanın temelinde hep bu vardır. Yani bir nevi Allah'a, Allah'ım sen öyle diyorsun, bize sinir uçlarımızdan daha yakın olduğunu söylüyorsun. Ne zaman dua etsek bizi duyacağını söylüyorsun ama aslında o işler öyle değildir demeye getirirler. Yani tıpkı Hucurat suresinin 16. ayetinde olduğu gibi Allah'a din öğretmeye kalkarlar. Ve Allah ile insan arasındaki ilişkilerin ne şekilde olması gerektiğini kendileri kurgularlar. İnsan sürekli Allah'la her an iletişim halinde olduğunu bilmelidir. Hatta işte dibe battığı anlarda bile insan işte dibe batar ve artık bütün her şeyden ümidini keser ve Allah dahil hiç kimsenin artık kendisine herhangi bir yardımının olamayacağını düşünür. Yani psikolojik olarak bu hale düşer. Oysa Kur'an-ı Kerim'de neredeyse dibe varan insanların dualarının nasıl etkili olabileceğini, bu dualar ile tekrar yeniden insanın ayağa kalkmasının mümkün olacağına dair örnekler vardır. Mesela işte Kasas suresinin 24. ayetinde Musa aleyhisselamla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de detaylı anlatılır. Bir adama vuruyor ve onun ölümüne sebebiyet veriyor ve oradan kaçmak zorunda kalıyor. Yani bir insanın hayatına son vermenin onda yaratmış olduğu büyük travma üzerinde, yaşadığı, büyüdüğü coğrafyayı terk etmenin yine verdiği ızdırap ve nereye gideceğini de bilmez halde yola çıkıyor. Ve yolda işte çobanlara, koyunlara rastlıyor. Orada işte iki kıza yardım ediyor ve şöyle diyerek kenara çekiliyor. Diyor ki: "Fekale Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir." Yani Allah'ım öyle bir haldeyim ki bana lütfedeceğin en ufak bir yardıma dahi muhtacım. Yani o haldeyim. Yani aslında dibe vurdum. O kadar kötü durumdayım, o kadar kötü haldeyim ki bana yapacağın en ufak bir lütfa dahi hayır diyecek durumda değilim. O kadar kötü durumdayım. Ve devamını okuduğumuzda mesela Kasas suresinde ve ondan sonra mesela Allahü Teala'nın lütfuyla bir nevi boğuluyor artık. Yani orada bir yaşam alanı oluşturuyor. Allahü Teala ona orada evleniyor, çoluk çocuğa kavuşuyor. Mısır'daki korkularından bir nevi şey yapıyor, uzak kalmış oluyor ve Allah ona lütufta bulunuyor. Yine benzer bir örnek hepimizin bildiği Yunus Aleyhisselam'la alakalı değil mi? Yunus Aleyhisselam bir nevi görev yerini terk ediyor. Yani aslında bir nebinin yapmaması gereken bir şeyi yapıyor ve kaçıyor. Sonra işte suya atılıyor. Hatta ben onları okuyayım. Saffat suresinin 139 ve devamındaki ayette. Elbette Yunus da elçi olarak gönderilenlerdendi. Bir gün o dopdolu bir gemiye kaçtı. Kura çekti ve gemiden atılanlardan oldu. Hemen onu balık yutuverdi. O sırada kendini kınıyordu. Eğer o boyun eğenlerden olmasaydı, insanların diriltilecekleri güne kadar kesinlikle balığın karnında kalırdı. Yani denize atılmışsınız, sizi bir balık yutmuş. Artık insan ne yapar? Her şeyin bittiğini düşünür değil mi? Her şey bitti, bu kadar. Hem de o kadar büyük bir sıkıntı hali vardır ki, yani normalde ben Allah'ın bir nebisiyim ve görev yerimden ayrıldım, kaçtım. Denize düştüm ve bir balık beni yuttu. Artık son saniyelerim.
Balık yuttuğunun haberi, onların haberi yok. Yani öyle her şeyin bittiğini anlasa Allah onun tevbesini kabul etmez. Ama o büyük balığın ağzı bir şey gibi, mağara gibi atlanıyor da ve orada kişiye uzun süre yetecek bir şey de var, hava da var. Yani kendisini bir mağarada hissediyor. Öyle bir balığı hayal etmesi mümkün değil. Öyle bir ortamda ya Rabbi beni affet diyor. Yoksa bütün yani ölümün bütün şartları ortaya çıktığı zaman Cenab-ı Hak şey yapmaz yani.
Ve devamında da Allah Teala onu hasta haldeyken çıplak bir alana attık diyor. Yani kurtarıyor. Ve burada da ilginç olan şey, eğer tevbe etmeseydi kurtulamayacaktı diyor. Yani ölecekti. Yani işte bir nebi görev yerini terk etmiş bir vaziyette belki ölmüş olacaktı ve orada dua ediyor, tevbe ediyor ve tekrar görev yerine gitmiş oluyor. Yani böylesi bir durumda bile Allah insanın yardımına koşabiliyor ise, işte bugünün insanların çoğu işte ben şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum, günahkar bir insanım. Dolayısıyla benim işte Allah'tan istemeye yüzüm yok diyerek maalesef Allah ile kendi aralarındaki ilişkilerini normal insanlar arasındaki ilişkilere benzetiyor. Yani insanlar bugün birbirlerine yanlış yaptıklarında ne der? Ya işte benim ona yüzüm yok, artık onun karşısına çıkamam, onunla karşılaşmak istemem der. Ama Allah ile insan arasındaki ilişki böyle bir ilişki değil. Ve Allah-u Teala'nın ne kadar bu dualar karşısında lütufkar olduğunu bir örnekle, son bir örnekle söyleyeceğim. O da Bakara suresi 129. ayette. Orada İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam Kabe'yi tekrar temelleri üzerinde yükselttikten sonra şu duayı yapıyorlar. Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olmuş kişiler yap. Soyumuzdan gelenlerden de sana teslim olmuş bir topluluk oluştur. Bize menasikimizi, hac ve umre ibadetlerini yapacağımız yerleri göster ve tövbemizi, dönüşümüzü kabul et. Tövbeleri çokça kabul eden ve ikramı bol olan sensin. Rabbimiz onlara, yani kimlere? Mekkelilere, kendi içlerinden bir elçi çıkar. Çıkar da senin ayetlerini onlara bağlantılarıyla birlikte okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları geliştirsin. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan sensin. Yani Allah burada Allah'tan bir nebi göndermesini istiyorlar o topluma ve devamında da biz ne görüyoruz? Allah bu duayı kabul ediyor ve işte Muhammed Aleyhisselam'ı o topluluğa nebi olarak gönderiyor. Yani duanın ne kadar etkili olabileceğini, insanların en zor durumlarında, en umutsuz durumlarında bile Allah'ın onların yardımına geldiğini Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor ve buradan hareketle de ilk söylediğimiz şeye geliyoruz. Nedir o? Bize en yakın olan Allah'tır. Onunla insan arasına herhangi bir varlığın girmesi esasında insan ile işte şah damarı arasına bir başka şeyin girmesi gibidir. Yani hayatı bitirir. Yani insanla şah damarının arasına bir bıçak girerse ne olur? O insan ölür, yaşayamaz. Allah ile insan arasına girdiğinde de İşte aslında insanın Allah ile kurması gereken ilişki kesintiye uğrar.
Tabii mesela şimdi şey yapalım, belki Allah'ın kendisine en yakın olduğunu yeryüzünde bilmeyen insan yoktur dedik. Hani şöyle bir şey söylerler. Düşen uçakta ateist kalmaz derler, değil mi? Yani çünkü herkes biliyor. İşte şeyde de yani bir televizyon programında bir ateistle beraberken yönetici demişti ki yani bir deprem olsa biz Allah Allah diyerek dışarı kaçmıyoruz. Bütün ateistler öyle yapmıyor mu dedi. Sonra işte sordu öbürüne, peki söyle bakalım İstanbul'da ne zaman deprem olacak? Allah bilir dedi. Hani sen Allah'ı inkar ediyordun? Ne oldu? Şimdi bu şeyde de İsra suresinin de 67. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Denizde diyor size bir sıkıntı dokunsa, mesela işte bir dalgalar geliyor, bir rüzgara kapılıyorsunuz, üst taraf hava, alt taraf şey, su, kara parçası yok. Bütün diyor yardıma çağırdıklarınız kaybolur, sadece Allah kalır. Hiç başkası aklınızın köşesinden bile geçmez. Ne oluyor? Sadece Allah kalır dediği zaman demek bunlar her zaman aslında Allah'ın varlığından, birliğinden haberdar. İşte bütün problem Allah'a teslim olamamakta. Ama ondan sonra ne diyor? Allah ne zaman ki sizi karaya çıkarırsa bu defa hemen Allah'ı ilk önce Allah'ı unutursunuz. Onun için şuna da bir bakın. Mesela insanlarda bu vardır. Allahü Teala diyor ki şeyde mesela birisine bir iyilik yapsanız, hadi ben şu sıkıntıdan kurtulsun falan, oradan kurtulduğu zaman ilk terk ettiği kişi siz olursunuz. Çünkü insanlarda bir nankör yapı vardır. Çok nadirdir teşekkür eden. Teşekkür edenlerin sayısı çok azdır. Ama bu bilmediğinden değil ki. Yani insanlar böyle bir yani isyankarlık var. Evet, şimdi de sizi dinleyelim.
Demin hocalarımızın da bahsettiği gibi insanlar hayatlarında pek çok zaman aslında böyle yapacakları bir şey kalmadığını, işte çok mutsuz bir hale geldiklerini düşünürler. Bu nedenle de Allah'ın onlara kendileri, çünkü Allahü Teala'ya eğer normal hayatlarında kulluk etmiyorlarsa, onun emirlerini tutmuyorlarsa, o zaman Allahü Teala'nın da onlara yardım etmeyeceğini düşünenler var. Şimdi normalde rutinde her şey böyle devam ederken bu nedenle Allahü Teala'ya dua etmekten de geri duruyorlar. Birincisi yani bir kısmı diyor ki işte ben zaten Allah'a karşı hiçbir görevini yerine getirmeyen bir insanım. Ondan sonra o da bana ne diye versin, ne diye ikram etsin. Benim ondan isteyecek yüzüm yok, o nedenle dua etmiyor. Bir kısmı ise her şey yolunda giderken işte aslında kendi kulluk görevlerini yapmadıkları için Allah'tan da istemeye yüzleri olmadığını düşünüyorlar. Bir kısmı ise Allah'ın emirlerini çok da lüzumlu bulmadığı için midir, nedir? Allahü Teala'nın bize verdiği görevleri yerine getirmekten kaçındıkları için aslında Allah'tan bir şey istemiyorlar. Niye? Çünkü kendi akıllarına göre edindikleri yaşam biçimi, kendi tuttukları yol haşa Allah'ınkinden daha doğruymuş gibi Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenerek bunu yapıyorlar. Ama bunların hepsi de eninde sonunda işte bir sıkıntıya düştükleri zaman yardım isteyecek tek makamın Allah olduğunu biliyorlar. Şimdi günlük hayatta işte Allah'tan istemeye yüzü olmadığını düşünenler açısından ilk önce bazı şeyler anlatalım. Şimdi her ne kadar kötü bir duruma düşürmüş olursa olsun insan kendini, Allah'a ne kadar fazla karşı gelmiş olursa olsun, ne kadar günah işlemiş olursa olsun, Allahü Teala'nın şu ayeti herkese ümittir. Zümer suresi 53. ayet. Allahü Teala şöyle buyuruyor. De ki, ey kendi aleyhinde aşırılıklar yapan kullarım, Allah'ın iyilik ve ikramından ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O daima bağışlayan, iyilik ve ikramı bol olandır. Şimdi burada ne kadar çok vaat ve ne kadar çok önemli bilgi var. Öncelikle ey kendi aleyhinde aşırılıklar yapan kullarım diyor. Çünkü insanın dünyada yaptığı hatalar, onun kendisine getirdiği, düşürdüğü kötü durumlar Allah'a zarar verecek şeyler değildir. İnsan her ne konuda aşırılık yaparsa yapsın, kendi aleyhine yapıyor. O nedenle hani Allah'a bir zarar vermiş de ona bir şey söylemeye, ondan bir şey istemeye yüzü yokmuş gibi düşünmesin insan. Ne yaparsa yapsın, verdiği zarar zaten kendisine. İkincisi, Allah'ın iyilik ve ikramından ümidinizi kesmeyin diye emir var. Şimdi Allah bunu emretmişken biz hangi kötü durumda olursak olalım Allah-u Teala'nın gücü bunu aşabilecek büyüklükte değil mi? Allah-u Teala o sıkıntıyı bize veren kişi değil mi? Allah'ın izniyle olmuyor mu bazı şeyler? Eğer o duruma düşürüyorsa bize ya da düşmemize biz kendimiz tabii ki sebep olmuşsak, oradan çıkmamıza da yine kendi çabamızla Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlaka Allah-u Teala gerçekleştirebilecek güçtedir. Bu nedenle Allah'tan ümit kesmek de bir başka suçtur. Böyle düşünmek lazım ve herhangi kötü durumda olursak olalım Allah'tan istemeye, yardım istemeye devam etmek lazım. Benim Allah'tan yüzüm yok derken başkasından yardım istemeye yüzümüz var mı? Yani Allah'tan istenemeyip de bir insandan istenebilecek ne var ki? Ya da bir insanın size verebileceği ama Allah'ın veremeyeceği neyi var ki? Bir insan size bir şey verdiğinde ondan bir şey eksilir ama Allah-u Teala verdiğinde onun hiçbir şeyi eksilmez ki. Bununla alakalı İsra Suresi 100. ayet var. Aslında insanların Allah-u Teala algısıyla alakalı bir şey. Diyor ki mealen, Rabbimin iyilik ve ikram hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcanır biter korkusuyla elinizde tutardınız. İnsan son derece cimridir. Şimdi insan gibi cimri bir varlıktan bahsediyoruz. Birisinden yardım isteyeceğiz ve aslında bütün bu hazinelerin sahibi olan ve vermekle asla tükenmeyecek hazineye sahip olan Allah'tan değil, çok daha cimri olan, yalnızca Allah'ın verdiği nimetlerle yaşayabilen bir insandan istemeye yüzümüz var. Ne kadar büyük bir çelişki aslında. O nedenle biz hangi durumda olursak olalım, Allah-u Teala'dan, doğrudan Allah-u Teala'dan yardım isteğinde bulunalım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bu da tabii ki Allah-u Teala kendisinin insanlar tarafından, insanların çoğu tarafından doğru anlaşılamadığını ve mutlaka ki hiçbirimiz tarafından da tam olarak anlaşılamayacağını söylüyor. Hac suresi 74. ayette Allah'a hak ettiği ölçüde değer vermediler. Allah kesinlikle güçlü ve daima üstündür diyor. Yani hangi durumun üstesinden gelinecek bir güç gereği varsa Allah-u Teala'dadır o güç ve herkesten daha üstündür. O nedenle eninde sonunda bizim yardım isteyebileceğimiz tek biricik en üstün makam Allah-u Teala'dır. Bunu düşünmek lazım. Yani bizim bir şey isteyebileceğimiz tek ve en üstün makamın Allah-u Teala olduğunu her zaman aklımızda tutmamız lazım. Şimdi gelelim diğer türden insanlara. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Mü'min suresi 40. sure 60. ayeti kerimede. Rabbiniz şöyle dedi. Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler boyunlarını bükmüş olarak cehenneme gireceklerdir. Burada bakın bana dua edin size karşılık vereyim diyor. Sonra da bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler diyor. Şimdi kimi insan vardır ki işte Allah karşısında büyüklendiğinden midir? Yani arka planını, bilinçaltını bilemeyiz ama en azından Allah'a karşı kendini büyük görmez. Mesela der ki işte namazımı kılamıyorum ya da işte şunu yapamıyorum, orucumu tutmuyorum. Yani günaha girdiğimin de farkındayım ama inşallah bir gün yaparım ya da işte şunu yapamıyorum ama hani günahkar olduğunun farkındadır. İşte böyle bir insan aslında yaptığı yanlışlar var ama en azından Allah'ın ayetlerini beğenmeyerek yapmıyor bu yanlışları. Allah'a kulluk etmeyi kendine sindiremediği için, kendine yediremediği için yapmıyor bu yanlışları. Oysa ki ne diyor Allah-u Teala? Ona dua etmeyi kulluk etmekle bağdaştırıyor. Demek ki aslında Allah'a dua etmek de Allah'a kulluğun çok önemli bir parçası. Ona dua etmek demek, onu bizden üstün tek makam olarak kabul etmek ve vereceği şeyleri, yani bizim istediğimiz şeyleri ancak onun verebileceğine emin olmak. Bu şekilde kendimizin ondan aşağı konumda olduğunu ve onun kulu olduğumuzu kabul etmek demektir. Bunu yapmıyorsak, eğer Allah'tan istemiyorsak, o zaman onu bizim ilahımız olarak kabul etmiyoruz, bizim sahibimiz olarak kabul etmiyoruz, onun karşısında kibirleniyoruz anlamına gelir. İşte bu da tam olarak şeytanın yaptığı şeydir. Yani Allah'ın şeytana sorduğu zaman secde etmeme nedenini demin çarpıtıp da işte ben daha üstünüm demesi aslında Adem'e karşı kibirlenmesi değil oradaki suçu. Allah'ın verdiği emre karşı kendisini, kendi aklını daha üstün görmesi, o nedenle o emri kabul etmemesi, şeytanın kibirlenmesi kendisini Allah'a kulluk etmekten alıkoydu. En büyük hatası oydu. Zaten direndi, kibirlendi ve kafirlerden oldu diyor Allah-u Teala. İşte insanı kafir yapan şey Allah'ın karşısında kibirlenmesidir. Ve kibirlenmediğinin en önemli göstergelerinin de bir tanesi Allah'a dua ediyor olmasıdır insanın. Yine Furkan suresi 77. ayette de Rabbimiz diyor ki, de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye önem versin? Ama siz ey kafirler hep yalana sarıldınız, o yalan yakanıza yapışacaktır. Yani Allah-u Teala'nın bir kuluna değer vermesi için, bakın namazınız demiyor, orucunuz, zekatınız demiyor, duanız en azından Allah-u Teala'ya dua etmekte, ona çağrıda bulunmakta, ondan yardım istemekte geri kalmamalı herhangi bir insan. İşte o zaman Allah-u Teala kuluna değer verir. Ondan sonra da tabii ki Allah-u Teala'ya ne kadar teslim olabilirsek Allah'ın gözünde de katında da kıymetimiz o kadar artar inşallah diye düşünüyoruz. Ve tabii ki hani bütün bunlar da yalnızca dua etmekle insan istediklerine ulaşamaz. İsterse Allah-u Teala'ya çağrıda bulunsun, isterse bulunmasın, insan bir şeyler elde etmek için eninde sonunda dünyada çalışmalı. Zaten Bakara suresinin 200-202. ayetleri arasında da Allah-u Teala hem dünyalık isteyenleri hem de dünyalık ve ahiretlik isteyenleri anıyor. Ondan sonra da diyor ki 202. ayette, onların her biri için kesbettiklerinden, yani kendi elleriyle kazandıklarından, elde ettiklerinden bir pay vardır. Yani çalıştıklarından bir pay vardır diye düşünelim. Yalnızca dünyalık da isteseniz Allah-u Teala verir. Hem dünya hem ahiret için de bir şeyler isteseniz Allah-u Teala verir. Ama ancak çalışana verir. Zaten insanın çabasından başkası kendinin değildir diye yine bir başka ayet-i kerime daha vardı. Bütün bunların karşılığında bizim dünyada herhangi bir sıkıntımız olduğunda ya da herhangi bir isteğimiz olduğunda ister bütün görevlerimizi yerine getiriyor olalım Allah'a karşı, istersek de eksikliklerimiz olsun, eninde sonunda Allah'tan istememiz lazım. En azından bu konuda eksiklik göstermeyelim. Yani kulluğun önemli bir parçası olan dua konusunda en azından bir eksiklik göstermeyelim ve Rabbimize yönelelim doğrudan.
Zeynep Hanım'ın son okuduğu ayetler üzerinde durmak gerekiyor ve onu asla unutmamak gerekiyor. Elbette ki Allah'tan isteyeceğiz ama insanların bir kısmı sadece dünyalık ister. İşte bana şunu ver, şunu ver, şunu ver. Onun ahirette alacağı bir şey yok ama dünyada o istediklerini alabilecek mi? Hayır. Gereken çalışmayı yaparsa Allah onun önünü açar. O çalışmalarının sonucunda o hedefine ulaşmaz, o ayrı bir konu. Ama bir şeyler verir Allah-u Teala ona. Peki bazıları da ya Rabbi bana bu dünyada da güzellik ver, ahirette de. İkisini de ister. Tamam, o da güzel, onun ahirette payı yok demiyor. Ama elinden geleni yapmadan herhangi bir şey yok. Ne yapacaksan yap. Bir de bu Zümer suresinin 53. ayetini okumuştu Zeynep Hanım. O ayeti de asla aklımızdan çıkarmamamız lazım. Ben rastlıyorum işte bazı kimseler çok günahla dolu bir hayat yaşamışlar. Psikolojik olarak sıkıntılara giriyorlar. İkide bir telefon açıyorlar. Allah beni acaba affeder mi? Böyle bir şey yok. Bakın herhalde bunların hiçbirisi Firavun kadar günahkar olmamışlardır. Her türlü şeyi yaptı. Erkek çocuklarını kesti, kızları serbest bıraktı, her türlü zulmü, her türlü haksızlığı yaptı. Aşırı gitti. Son ana kadar Allah onun tevbe etme hakkını elinden almadı. Boğulurken tevbe etti. Şey yaptı. İşte ben işte İsrailoğulların inandığı Allah'a inanıyorum diye. Sen bunu zaten biliyordun. O anda dediği için, son anda yani tamamen ölmek üzereyken dediği için Allah kabul etmiyor, ama ondan biraz önce deseydi kabul ederdi. Dolayısıyla Allah'ın affetmeyeceği tek bir günah yoktur. Tek bir günahkar yoktur. Ama yeter ki siz o günahtan dönüş yapın ve Allah'tan bağışlamanızı dileyin. Artık ondan sonra kendinizi düzelteceksiniz. Ne pahasına olursa olsun Allah'a tam teslim olacaksınız. Ondan sonra Cenab-ı Hak şey yapar. Mesela en büyük günah şirktir. Şöyle bir düşünün. Muhammed Aleyhisselam'ın elçi gönderildiği Mekke'nin ana suçu neydi? Söyleyince aklına ne geliyor? Müşriklik değil mi? Yani şeyle. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın sahabisi daha önce neydi? Müşriktir. Ne oldu? Üst seviyeye çıktılar. Yani Allah'ın affetmeyeceği bir tek günah yok. Bir tek günah yok. Bir de herkes kendini gayet iyi bilir. İnsanların problemi Allah'a inanmak, Allah'ın varlığını bilmek değil. Allah'a inanıp güvenmektir problemi. Allah'a teslim olamamaktır problemi. Allah ne diyorsa o diyememektir. İşte biz bunu demediğimiz sürece hedefimize ulaşamayız. Bu konularda son derece dikkatli olalım. Allah'a tam teslim olalım. Allah ne diyorsa o diyelim. Ha, hata yapmış olabiliriz. Ama yaptığımız hatayı da kabul edelim. Mesela Allah-u Teala iblisle ilgili şeyi biz anlattıktan sonra Adem Aleyhisselam'a emir veriyor. Bak şu bahçeye gir eşinle beraber. Şu ağaçtan yeme. Her şey serbest. Şu iblisi de bak senin en büyük, senin de eşin de düşmanıdır. Sakın ha sizi bu bahçeden çıkarmasın diyor. İki tane uyarı yapıyor ama Adem Aleyhisselam hemen iblise kalıyor. İblis diyor ki o şu ağaçtan yesen ölümsüz bir hayat. Bir de sultan olacaksın ya. Allah Allah. Öyle mi? Ya niye Allah'ın sözünü dinlemiyorsun? Allah bu iblisi dinleme demişti, dinledin. Şu ağaçtan yeme demişti, yedin. Ondan sonra ne diyor Allah? Hemen sorguya çekiyor. Neden yaptın diye soruyor. İblise de sormuştu. Niye yaptın? İblis ben haklıyım demiş oldu. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Bak yaratıcı sensin. Daha ne? Allah yaratmış. Daha niye ona teslim olamıyorsun? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ben sizi bu ağaçtan yemeğinizi yasaklamamış mıydım? İblis sizin düşmanınızdır dememiş mi dediği zaman hemen ikisi de yani kendisi ve eşi dediler ki Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Bak günah işlemiş ama günahını kabul ediyor. Kabul edince kafir olmuyor. İblis günah işlemiş ama kendini günahkar saymıyor. İşte o kafir oluyor. İşte buna çok dikkat edelim. Ben çok iyi Müslümanım falan meselesi kararı sen vermeyeceksin. Allah'a tam teslim olacaksın. Adem Aleyhisselam gibi bile yanlış yaptıysan evet bu yanlış diyeceksin. Öyle yok falan işte bu şartlar şu bu falan. O dediğin zaman iblis gibi olursun. Bunlara son derece dikkat edelim. Allah'a kayıtsız şartsız teslim olalım. Allah'ın rızasından asla ayrılmayalım. Bir yanlış yaparsak yanlışımızı kabul edip tevbekar olup Allah'ın yoluna dönelim. Ve önemli olan ahiret hayatımızda Cenab-ı Hakk'ın cennette mükafatlandırdığı kişilerden olmaktır. Allah-u Teala cümlemizi onlardan eylesin. Hepimizi kendisine tam teslim olan, onun emirlerinden başka herhangi bir şey düşünmeyen samimi kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.